Ayrım 2, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 16. 1. Bir tanrıyla karşılaşacağımızı sanırız. Oysa hasta, yoksul, hiç durmadan acı çeken ve Fransızlarda alabildiğine kınadığı şu sözüm ona nitelikten. Uz delilikten şaşkınlık verecek derecede yoksun bir insandır dokunduğumuz. Bu denli süssüz bir kitaptan söz etmek için ben de doğruluk dışındaki bütün kaygılardan arınmaya çalışacağım. Burada sanat, yazın ya da herhangi bir zihinsel eğlence bulmayı umanlar varsa hemencecik söyleyeyim, okumayı bırakmaları daha iyi olacaktır. Bu mektupların metni çoğu kez karışık ve beceriksizdir. Yanlışlarla doludur ve biz her türlü yapay incelik kaygısını bir yana bırakarak bu pek ilginç beceriksizliği gidermeye hiç uğraşmadığı için teşekkür borçluyuz M. Bienstock'a. Bu yüzden beceriksizliklerin, hatta kimi zaman pek can sıkıcı olan yanlışlıkların elden geldiğince Rusça asıllarındakilerle aynı olduğunu umarak bütün örneklerimizde M. Bienstock'un metnine başvuracağız. Bütün sakıncaları göz önünde tutarak bunu da belirtmek istedik. Evet, ilk karşılaşma insanı yıldırır. Hoffman, Dostoyevski'nin yaşam öyküsünü yazan Alman, Rus basımcıların verdikleri mektuplardan bir seçme yapmanın daha iyi olacağını ima etmektedir. M. Hoffman, özellikle Dostoyevski'nin özel yazışmalarına bir göz attıktan sonra yazarın karısı Anna Grigoryevna ile yazarın küçük kardeşi Andrei Dostoyevski'nin yayımlamak üzere verdikleri mektupları seçerken yanlış bilgi edindiklerini ve yazarın özel sırlarını da zedelemeden yalnızca paradan söz eden bir sürü mektubun yerine özel mektuplardan birkaçını pekala koyabileceklerini söylemektedir. Dostoyevski'nin ikinci karısı Anna Grigoryevna ya yazdığı en az 464 mektup vardır. Bunların hiçbiri halka sunulmamıştır daha. Ama bu kitabın genel renginin değişik olacağına inandıramıyor beni. Şimdiki durumda kalın, soluk kesicidir kitap. Mektup sayısı yüzünden değil, araya serpiştirilmiş ayrıntılı bilgilerden ötürü böyledir. M. Bienstock'un ilk kez okur önüne çıkan mektuplara daha önce çeşitli dergilerde çıkmış olanları eklemeye çalışmamış olmasına üzülmekteyiz. Örneğin neden Niva'da Nisan 1898'de çıkmış mektupların yalnız birincisini veriyor? Neden 1 Aralık 1856'da Wrangel'e yazılmış mektubu hiç değilse daha önce çıkmış olan Dostoyevski'nin içlerinde evliliğini anlattığı ve yaşamının allak bullak oluşuyla merak hastalığından kurtulma umudunu açığa vurduğu bölümlerini yayımlamıyor? Özellikle mektupları içinde ayrı bir önem taşıyan Ruskaya Starina'da çıkıp çevirisi Halperin ve C.H. Morris 12 Temmuz 1886 tarihli La Vogue dergisinde yayımlanmış olan o güzelim 22 Şubat 1854 günlü mektup neden yok? Kitabının sonunda ek olarak İmparatora Dilekçeyi, Vremya dergisinin 3 ön sözünü, içinde özellikle Fransa'ya ilişkin bazı bölümlerin bulunduğu dış ülkelerde geziyi ve o pek ilgi çekici kent soylu sınıf üstüne denemeyi verdiği için kendisini kutluyorsak da neden buraya Petrashevski olayı sırasında yazılıp 8 yıl önce Rusya'da çıkmış ve Fransızca çevirisi Fred Rosenberg, Revue de Paris tarafından yayımlanmış bulunan o duygulu savunmamı eklememiş? Ve son olarak şuraya buraya serpiştirilmiş birkaç açıklayıcı not ile araya konulacak uzun süreli susuşları zamanına göre açıklayan bölümler kitabın okunuşuna yardım edebilirdi belki. Belki de elimizde böylesine kötü, yani böylesine özentisiz yazılmış yazar mektuplarının bir örneği daha yoktur. Başkasını konuştururken o kadar usta olan Dostoyevski kendi adına konuşmak söz konusu olunca bocalamaktadır. Görünüşe göre düşünürler kalemine birbiri ardından değil aynı anda gelmekte ya da Renan'ın sözünü ettiği o dallı budaklı ağırlıklara benzeyen bu düşünleri derisi soyularak ve yolu üzerindeki her şeye takılarak gün ışığına çıkarabilmektedir. Çekilip çevrildiği zaman romanlarının yazılışına, içlerindeki güçlü karmaşıklığa yarayacak olan bu karışık bolluk da işte buradan gelmektedir. Çalışırken bu kadar sert, bu kadar çetin olan yazılarının her birini İçindeki derin ruhu onlarda yansıtana dek sayfa sayfa yorulmaksızın elden geçiren, düzelten, beğenmediğini yok eden Dostoyevski burada her şeyi içinden geldiği gibi yazmaktadır. Hiçbir şeyi karalamadan, tersine sürekli yinelemelerle, yaratan olabildiği kadar çabuk, yani sonu gelmemecesine yazmaktadır. ve hiçbir şey yapıtla onu yaratan işçi arasındaki ayrımı bundan daha iyi veremez. Esinleniş. Ah o gönül okşayıcı, coşuncu çağ yalanı. Kolaycacık gelen esin perileri. Neredesiniz? Uzun bir sabır. Eğer bu fonun bu alçak gönüllü sözü bir gün yerini bulduysa, işte burasıdır o yer. Senin kuramın ne dostum diye yazmaktadır kardeşine. Hemen hemen yazarlık yaşamının başlarında bir tablo bir kere de mi boyanmalı? Ne zaman karar verdin buna? İnan bana bir yerde çalışma, hem de korkunç bir çalışma gerekli. İnan bana Puşkin'in hafif ve ince bir şiiri, Puşkin tarafından uzun uzun düzeltilip elden geçirildiği için bir kere de yazılmış gibi durmaktadır. Kolayca yazılmış hiçbir şey olgun değildir. Shakespeare'in el yazılı çalışmalarında hiç silinti yoktur deniyor. İşte bunun için yapıtlarında bu kadar çok bozukluğa ve beğeni eksikliğine rastlanıyor ya, eğer çalışsaydı daha iyi olurdu. İşte bütün yazışmanın havası. Zamanının, mizacının en iyi yanlarını çalışmaya verir Dostoyevski. Mektuplarının hiçbiri zevkle yazılmamıştır. Kendisindeki korkunç, yenilmez, akıl almaz mektup yazma tiksintisi üzerinde durur hep. Mektuplar der, budalaca şeylerdir. İnsan onlarda içine dökemez. Dahası var. Her şeyi yazıyorum size ve görüyorum ki iç yaşamım üzerine, tinsel yaşamım üzerine hiçbir şey söylememişim. Hatta bu konuda en küçük bir fikir bile vermemişim size. Yazıştığımız sürece hep böyle olacak. Mektup yazmayı bilmiyorum ben. Kendi hakkımda yazmayı, kendimi ölçülü yazmayı bilmiyorum. Bir başka yerde de şunları söyler. Hiçbir zaman hiçbir şey yazılamaz bir mektupla. İşte bunun için hiçbir zaman dayanamadım Madame de Sevigny'ye. Çok iyi yazıyordu mektuplarını. Ya da alaylı alaylı şunları der. Eğer cehenneme gidersem günahlarım yüzünden günde bir düzine mektup yazmaya mahkum edileceğime hiç kuşkum yok. Ve sanırım bu karamsar kitapta rastlanacak tek şaka da budur. Bu yüzden ancak pek sert zorunluluk karşısında mektup yazacaktır. Mektuplarının her biri bambaşka bir havada yazılmış bulunan ve ileride özel olarak yeniden değineceğim ömrünün son 10 yılı içindeki mektuplar bir yana bırakılırsa, mektuplarının her biri bir çığlıktır. Hiçbir şeyi kalmamıştır artık. İşi bitiktir, ister. Ne diyorum size? Bir çığlık, sonu gelmez ve tek düzenli bir yoksulluk iniltisidir bu. Beceriksizce, büyüklenmeksizin, alay etmeksizin ister. İster ama istemeyi bilmez. Yalvararak ister, sıkıştırır, birkaç kez ister, üsteler, ayrıntılarıyla anlatır gereksinimlerini. San François'nın Fioretti'lerinden anlatıldığı üzere, gezginci bir yolcu kılığına bürünerek Valde Spoleta'ya, yeni kurulmuş bulunan Yardımsevenler Derneği'nin kapısını çalmaya gelen meleği aklıma getirir Dostoyevski. Öyküye göre melek öylesine hızlı hızlı, öylesine uzun uzun, öylesine kuvvetli çalar ki içerideki yardımsever kardeşler kızar ve sonunda gelip kapıyı açan yardımsever kardeş Maseo, sanırım M. de Vogue, şöyle der ona, ''Dağdan mı geldin, ne diye böyle hayvanca çalıyorsun kapıyı?'' Ve melek kendisine nasıl çalmak gerekir diye sorunca şöyle karşılık verir Maseo. Aralıklı 3 darbe vurulur, sonra beklenir. Kapıyı açmaya gelene duasını bitirecek zamanı bırakmak gerekir. Bu zaman geçtikten sonra gelmezse yeniden çalmaya başlanır. Ama benim çok acelem var diye karşılık verir melek. Öylesine sıkıntıdaydım ki neredeyse kendimi asacağım diye yazar Dostoyevski. Ne borçlarımı ödeyebiliyor ne de yolculuk için param olmadığından çekip gidebiliyorum ve tam bir umutsuzluk içindeyim. Yıl sonuna dek ne olacağım bilmiyorum. Kafam çatlıyor. Borç alacak kimsem kalmadı artık. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Artık gidecek bir yeri olmamak diyordu kahramanlarından biri. Bir akrabama yazıp 600 ruble istedim. Eğer göndermezse mahvoldum demektir. Bu ve buna benzer yakınmalardan kitapta öyle çok var ki rastgele seçiyorum örneklerimi. Kimi zaman da 6 ayda bir çocukça yinelenen şu üsteleme. Para insana bütün ömründe ancak bir kere böylesine gerekli olur. Son zamanlarında kahramanlarını sarhoş etmeyi bildiği o garip Rus alçakgönüllülüğüyle Hristiyan alçakgönüllülüğü de diyebileceğimiz ama Hoffman'a bakılırsa her Rus'un hatta Hristiyan inancı taşımayanlarının bile ruhunda bulunan ve gene onun dediğine göre kendini beğenmişliği erdem diye gören, batılının hiçbir zaman bütünüyle anlayamayacağı o alçakgönüllülükle sarhoş olmuşçasına neden esirgesinler benden bu parayı, üstelik zorla istemiyor, alçakgönüllüce rica ediyorum diye yazmaktadır. Ama belki de bu yazışmalar ancak umutsuz olduğu zamanlar yazan bu insanı hep umutsuzluk içinde göstererek bizi yanıltmaktadır. Hayır, borçlarını silip süpürmediği tek bir paraya boğulma yoktur Dostoyevski'nin yaşamında. Öyle ki 50 yaşında şunları yazabilmektedir. Bütün ömrümce para için çalıştım ve bütün ömrümce hep sıkıntı içindeydim. Şu anda da her zamankinden daha çok. Borçlar ya da kumar, düzensizlik ve Riesenkampf'a bu 20 yaş arkadaşına Dostoyevski çevrelerinde yaşayanları mutlu eden ama kendileri ömür boyu sıkıntı çekecek kişilerdendir dedirtecek kadar ölçüsüz, içgüdüsel bir eli açıklık. 50 yaşında şunları yazıyor. Bu seferki roman ancak 9 yıl sonra yazacağı Karamazov kardeşlerdir bu. 3 yılı aşkın süredir kafamı kurcalıyor. Ama başlamıyorum. Çünkü acele etmeksizin tıpkı Tolstoy'ların, Turgenyev'lerin, Gonçarov'ların yaptığı gibi yazmak istiyorum onu. Böylece hiç değilse yapıtlarımdan biri özgür ve belli bir süre içinde yazılmamış olacak. Ama koşarcasına para için yapılmış çalışmayı anlamıyorum deyişi boşunadır. Bu para sorunu ve işi zamanında teslim edememe korkusu hep karışacaktır çalışmasına. Yetiştirememekten, geç kalmaktan korkuyorum. Aceleciliğimle her şeyi berbat etmek istemem. Gerçi tasarı iyidir, iyice incelenmiştir ama acele ederek her şeyi bozabilir insan. Bunun sonucu korkunç bir yorgunluk olmaktadır. Çünkü her ne kadar bütün onurunu bu çetin bağlılığa koyuyorsa da yapıtı yarım yamalak teslim etmektense parasızlıktan ölmeyi yeğleyecektir ve ömrünün sonlarında şöyle diyebilecektir. Bütün yazarlık yaşamım boyunca sözleşmelerimi eksiksiz yerine getirdim. Bir kere bile aksatmadım bunu. Üstelik de verdiğim sözden kurtulmak üzere hiçbir zaman yalnız para için yazmadım. Ve aynı mektubunda az yukarıda hiçbir zaman para için ya da belirli bir süre içinde yazmayı kabul ettim diye bir ödevi yerine getirmek için bir konu düşünmedim. Hep daha önceden konumu kafama koymuş olarak gerçekten yazmak istediğim ve yazmayı bir gereklilik diye gördüğüm zamanlarda söz verdim ve yapıtımı önceden sattım. Öyle ki 20 yaşında yazılmış ilk mektuplarının birinde ne olursa olsun yemin ettim, yoksulluğun son sınırına bile varsam dayanacağım ve ısmarlama yazmayacağım. Ismarlama sanatı öldürür, ısmarlama her şeyi yitirir. Yapıtlarımın her birinin başlı başına iyi olmasını istiyorum diye bağırdıysa, aşırı titizlik göstermeden her şeye karşın sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Ama bütün yaşamı boyunca biraz daha çok zamanı ve özgürlüğü olsa, düşüncesini daha iyi yöneten çok üzen şey, bir romanı bir yıl boyunca yazsam, sonra 2-3 ayda düzeltip temize çekmek için bir harcasam, sanki her şeyin bambaşka olacağına inanmamdır, kalıbımı basarım öyle kalacağına. Yanılsam mı acaba? Kim bilebilir? Biraz daha zamanı olaydı ne elde edebilirdi? Daha başka ne arıyordu? Daha büyük bir yalınlık kuşkusuz. Ayrıntıların bütüne daha yetkin bir biçimde bağlanışı. Şimdiki durumlarında en güzel kitapları hemen her bölümde aşılması pek zor bir kesinlik ve açıklığa ulaşmaktadır. Bunu elde edebilmek için ne uğraşmalar? Bir anda bütünüyle gelen, yalnızca esinle yazılan yerlerdir. Gerisi çok çetin bir çalışmadır. Kendisini herhalde yeterince hızlı demek isteyerek, yeterince özensiz yazmamakla ve esinlenişe bırakmamakla suçlamış olan kardeşine daha genç yaşında şöyle karşılık vermiştir. Esinleniş, yani tablonun ilk, anlık yaratılışı ya da ruhun hareketiyle çalışmayı birbirine karıştırıyorsun galiba. Ki bu çok görülen bir şeydir. Nitekim örneğin bir sahneyi hemencecik zihnimde canlandığı biçimde kağıda geçiririm ve bayılırım ona. Bundan sonra aylarca, kimi zaman bir yıl boyunca onun üzerinde çalışırım. Ve inan bana sonuç çok daha iyidir. Yeter ki esin gelsin. Tabii esin olmadan hiçbir şey yapılamaz. Bu kadar çok örnek verdiğim için özür mü dilemeliyim yoksa sözü elden geldiğince sık Dostoyevski'ye bırakırsam daha mı hoşnut olurdunuz? Başlangıçta, yani geçen yılın sonlarına doğru, mektup Ekim 1870 tarihlidir, İncelenmiş, düzene konmuş olarak görüyordum ve ona büyüklenerek bakıyordum. Söz konusu Ecinlilerdir. Sonra gerçek esin geldi ve birden sevdim bu yapıtı. Dört elle sarıldım ona ve daha önce yazdıklarımı karalamaya koyuldum. Bütün yıl boyunca, diyor gene 1870, yırtıp değiştirmekten başka bir iş yapmadım. Tasarımı en az 10 kere değiştirdim ve bütün birinci bölümü yeniden yazdım. 2-3 ay önce umutsuzluk içindeydim. Derken her şey bir anda yerli yerine oturdu ve değiştirilemez artık. Ve gene aynı takınak. Eğer acele etmeden, belli bir zamana bağlı olmadan yazabilseydim, ortaya iyi bir şey çıkardı. Bu kaygı, bu kendinden hoşnut olmayışları her kitabı için duydu. Roman uzun, 6 bölüm var, Suç ve Ceza. Kasım sonunda büyükçe bir bölümü yazılmıştı, hazırdı, hepsini yaktım. Şimdi itiraf edebilirim, hoşuma gitmiyordu bunlar. Yeni bir biçim, yeni bir tasarı kışkırtıyordu beni. İşe yeniden başladım. Gece gündüz çalışıyorum. Gene de pek az ilerliyorum. Çalışıyorum ve hiçbir şey ortaya çıkmıyor, der bir başka yerde. Habire yırtıyorum. Korkunç derecede yılgınım. Bir başka yerde de, öyle çok çalıştım ki aptallaştım ve kafam sersemledi. Ve gene başka bir yerde, yararlanmak gereken güzel günlere karşın bir kürek mahkumu gibi çalışıyorum burada. Starya Russa. Gece gündüz iş başındayım diye yazar. Kimi zaman sıradan bir yazı bile bir kitap kadar sıkıntı verir ona. Çünkü bilincinin yavuzluğu küçük şeyler önünde de büyük şeyler önündeki kadar tamdır. Şimdiye kadar sürdürdüm onu. Bielinski üstüne bir anı yazısı sonradan bulunamamıştır. Ve en sonunda dişlerimi gıcırdatarak bitirdim. 10 roman sayfası yazmak bu 2 sayfayı yazmaktan daha kolaydır. Öyle ki bu Allah'ın cezası yazıyı toplam olarak hiç değilse 5 kere yazdım ve sonra hepsini karalayıp yazdıklarımı değiştirdim. En sonunda iyi kötü bitirdim ama öyle kötü oldu ki yüreğim kalkıyor karşısında. Düşünlerinin değeri konusunda derin inanlı ise de en iyi yazıları karşısında bile titiz ve kanmak bilmezdir. Bundan Karamazov, daha yeni, daha tamam, daha benzersiz bir şeye sahip olduğum görülmemişti pek. Böyle konuşabilirim. Kendimi beğenmişlikle suçlayamazsınız beni çünkü yalnızca konudan, kafamın içine yerleşen düşünden söz ediyorum. Yoksa bu konunun işlenişinden değil. İşlenişe gelince, Tanrı'nın bileceği bir iş o. Çoğu kez yaptığım gibi ziyan edebilirim. Yazdığım şey ne kadar bayağı, ne kadar kötü olursa olsun diyor başka bir yerde. Romanın ana fikri ve ona verdiğim çalışma benim için, ben talihsiz, ben yazar için dünyanın en değerli şeyidir. Tiksintiye dek varan bir hoşnutsuzluk duyuyorum romanıma karşı diye yazar budala üzerinde çalıştığı sıralar. Çalışmak için korkunç derecede zorladım kendimi ama yapamadım, gönlüm hasta. Şimdi 3. bölüm için son bir çaba daha harcıyorum. Eğer romanı düzene koyabilirsem kendime gelirim, yoksa işim bitiktir. Yalnız M. de Vogue'nin başyapıt saydığı kitabı değil, ayrıca Yer Altından Notları, Budala'yı, Ebedi Koca'yı yazdıktan sonra yeni bir konuya sardırırken şöyle bağırmaktadır. En sonunda ciddi bir şey yazmanın sırası geldi. Ve öldüğü yıl bile ilk kez mektup yazdığı Mademoiselle N'ye şöyle diyordur. Yazar olarak pek çok kusurum bulunduğunu biliyorum. Çünkü ilkin ben kendim hiç hoşnut değilim kendimden. Kendi kendimi tarttığım kimi anlarda çoğu kez sözcüğün tam anlamıyla anlatmak istediğimin ancak 20'de birini anlattığımı ve belki de hiç anlatamadığımı saptadığıma inanabilirsiniz. Beni kurtaran şey Tanrı'nın bir gün bana o kadar güç ve esin göndereceği, benim de kendimi daha eksiksiz anlatabileceğim, kısacası yüreğimdeki ve imgelemimdeki her şeyi ortaya koyacağım konusunda beslediğim her zamanki umuttur. Balzac'tan, onun kendine güveninden ve cömert kusurluluğundan ne kadar uzağız burada. Flaubert bile böylesine doymak bilmez bir kendini zorlayış, böyle çetin uğraşmalar, böylesine çılgın bir çalışma aşırılığı tanıdı mı acaba? Sanmıyorum. Flaubert'in titizliği öncelikle yazınsaldır. Verdiği emeğin anlatımı bu mektuplarını kaplar gerçi. Ama o bu emeğin kendisine de tutkundur ve bu emekle övünmese bile hiç değilse ondan kıvanç duymaktadır. Ayrıca yaşamı, ona katılabilmenin tek yolu ondan kaçmaktır diyecek kadar iğrenç bulmuş ve kendisini yayı çekebilmek için göğüslerini dağlayan Amazonlara benzeterek emeğin, titizliğin dışında kalan her şeyi çıkarıp atmıştır yaşamından. Dostoyevski ise hiçbir şeyi çıkarıp atmamıştır. Karısı ve çocukları vardır, sever onları. Yaşamı hiç küçük görmez. Sibirya'dan dönüşünde şunları yazar. Hiç değilse yaşadım, acı çektim ama gene de yaşadım. daha az kibirli, daha az bilinçli ve daha az önceden tasarlanmış olmak için sanatı uğruna kendisini yakışı bu yüzden daha acıklı ve güzeldir. Terence'in sözünü seve seve kullanır ve insanla ilgili hiçbir şeyin kendisine yabancı kalmasına göz yummaz. İnsan yeryüzünde olup biteni görmezlikten ve bilmezlikten gelme hakkına sahip değildir ve bunun böyle olmasını gerektiren çok üstün ahlaksal nedenler vardır. Homo sum et nihil humanum. İnsanım ben ve insanca hiçbir şey. Ve sonrası. Acılarından yüz çevirmeyip tersine tümüyle üstlenir onları. Birkaç arayla ilk karısını ve kardeşi Mihail'i yitirdiği zaman şunları yazar. İşte bir anda yalnız kaldım ve korku duydum. Dayanılmaz bir şey oldu bu. Yaşamım ikiye bölündü. Bir yanda bugüne dek yaşadığım her şeyiyle geçmiş, öte yanda da bu yitirilmiş iki kişinin yerini dolduracak kimseyi bulamayacağım bir bilinmezlik. Sözün en gerçek anlamında hiçbir yaşama nedenim kalmıyordu artık. Yeni bağlar kurmak, yeni bir yaşayış yaratmak mı? Bunu düşünmek bile tiksinti veriyordu bana. O zaman ilk kez onların yerini dolduracak kimsem bulunmadığını, dünyada bir tek onları sevdiğimi ve yeni bir sevginin yalnızca olamayacağını değil, olmaması gerektiğini hissettim. Ama 15 gün sonra şunları yazmaktadır. Bütün güç ve enerji yedeklerimden ruhumda karışık ve belirsiz bir şey, umutsuzluğa yakın bir şey kaldı. Karışıklık, acılık, yaratılışıma en aykırı şeyler. Ve üstelik yalnızım. Bununla birlikte gene de bana öyle geliyor ki yaşama hazırlanıyorum. Gülünç değil mi? Bir kedi canlılığı. 40 yaşındadır o zaman ve daha bir yıl geçmeden yeniden evlenir. Daha 18 yaşındayken Sibirya'ya gönderilmeyi beklerken kapatıldığı kalede şöyle bağırıyordu. Şimdi görüyorum. Bende öyle bir yaşam kaynağı var ki bunu tüketmek olanaksız. Ve 56'sında gene Sibirya'da ama bu kez mahkumiyetini bitirmiş ve dul Maria Dmitrievna Isayeva ile evlenmiş olarak şunları yazar. Şimdi eskisi gibi değil artık. Çalışmamda öyle bir düşünce, öyle bir çaba ve enerji var ki 6 yıl boyunca akıl almaz acılar karşısında böylesine bir enerji ve yiğitlik gösterdikten sonra kendimi ve karımı besleyecek parayı bulamamam olası mı? Hadi canım, hiç kimse ne gücümün değerini ne de yeteneğimin derecesini tanıyor. Oysa özellikle bunlara güveniyorum ben. İkinci ayrımın sonu sayfa 24.